Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 35. ayrım. 20. bölüm. 1 Nisan Cuma, 3 Nisan Pazar. Miriam Wu'nun sorgusu bir saat daha sürdü. Sorgunun sonlarına doğru odaya giren Bublanski oturup sessizce dinledi. Miriam Wu onu nazikçe selamladıktan sonra Sonya'nın sorularını cevaplamaya devam etti. En sonunda Modik Bublanski'ye döndü. Sormak istediği bir şey var mı diye sordu. Bublanski başını iki yana salladı. Miriam Wu'nun sorgusu bitti. Saat 13.09. Modik kayıt cihazını kapattı. Anladığım kadarıyla Fasti ile bir parça sorun yaşamışsınız dedi Bublanski. Konsantre olmakta zorlandı dedi Sonya tarafsız bir ifadeyle. Tam bir aptal dedi Miriam Wu. Komiser Fasti gerçekten de yetenekli biri ama belli ki genç bir kadını sorgulamaya alışık değil dedi Bublanski. Gözlerini Miriam Wu'ya çevirdi. Onu burada bırakmamalıydım. Özür dilerim. Miriam Wu şaşırmıştı. Özrün kabul edildi. İlk başta ben de sana karşı pek nazik sayılmazdım dedi. Bublanski unut gitsin der gibi elini salladı. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Kayda geçmeyecek. Elbette sorabilirsin. Lisbeth Salander hakkında ne kadar şey duyarsam o kadar şaşırıyorum. Onu tanıyan insanların çizdiği resim, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve psikiyatrların çizdiği resimle tamamen zıt. Öyle mi? Bana dürüstçe cevap ver. Tamam. Lisbeth Salander 18'ine bastığında verilen psikiyatrik raporlara göre zeka özürlü ve anlama kapasitesi kıt biriymiş. Boş laf. Sanırım Lisbeth benden de senden de daha zeki. Hiçbir okuldan diploması yok. Hatta okuyup yazabildiğine dair bir belge bile yok. Lisbeth Salander benden çok daha iyi okur ve yazar. Bazen oturup matematik formülleri çiziktirir. Katıksız cebir. Benim aklımın yetmediği şeyler. Matematik mi? Bunu hobi edinmiş. Bublanski bir süre sustu. Hobi mi? Dedi sonunda. Çeşitli denklemler. Ben yazdığı sembollerin ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Bublanski başını salladı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün raporlarına göre 17 yaşındayken yaşlı bir adamla birlikte yakalanmış ve fahişelik yaptığı şüphesiyle Tontolunden'e kapatılmış. Lisbeth, orospu mu? Siktirsinler, nerede çalıştığını bilmiyordum ama bir güvenlik şirketinde çalıştığını duyduğumda hiç şaşırmadım. Peki geçimini nasıl sağlıyor? Bilmiyorum. Lezbiyen mi? Hayır, benimle yatıyor ama bu lezbiyen olduğu anlamına gelmez. Seksüel kimliği konusunda kendisinin bir fikri var mı sanmıyorum. Bence biseksüel. Kelepçe buna benzer şeyler kullanıyorsunuz. Lisbeth Salander'ın sadist eğilimleri mi var ya da bunu nasıl yorumlamalıyız? Sanırım bütün bunları yanlış anlamışsınız. Kelepçeyi bazen rol icabı kullanırız. Yani sadizm, şiddet ya da saldırganlıkla bir ilgisi yoktur. Yalnızca bir oyun. Sana hiç şiddet uyguladı mı? Hayır. Oyunlarımızda dominant taraf genellikle benimdir. Tamam, bu kadar. Ha, unutmadan kapına yeni bir kilit takması için birini gönderdim. Hala orada olmalı. Anahtarını ondan alabilirsin. Miriam Wu tatlı tatlı gülümsedi. Soruşturmadaki ilk ciddi kavga öğleden sonra saat 3'te yapılan toplantıda baş gösterdi. Bublanski içinde bulundukları durumu özetledi ve soruşturmayı genişletmeyi önerdi. İlk günden beri bütün enerjimizi Lisbeth Salander'ı yakalamaya harcadık. Baş şüpheli o. Somut kanıtlara dayalı bir şüphe. Ama bizim çizdiğimiz Salander resmi onu yakından tanıyanların çizdikleriyle tamamen çelişiyor. Ne Armanski, ne Blomqvist, ne de Miriam Wu onu psikopat bir katil gibi görüyor. Bu nedenle bakış açımızı genişletmeli, yavaş yavaş katilin başka biri olabileceği ihtimali üzerine de kafa yormalıyız. Belki de Salander yalnızca cinayete yardım etmiş ya da silahlar ateşlendiğinde tesadüfen orada bulunmuştur. Bublanski'nin bu yaklaşımı hararetli bir tartışmaya yol açtı. Hans Faste ile Milton Security'den Sonny Bowman bu teze şiddetle karşı çıktılar. İkisine göre en basit açıklama çoğu kez en doğru açıklamaydı. Başka bir katil aramak da fazlasıyla komplocu bir tutumdu. Salander yalnız olmayabilir ama bir suç ortağının varlığına dair elimizde en küçük bir ipucu yok dedi Sonny Bowman. Blomqvist'in peşinden gittiği ipuçları polise ulaşıyor. Biz de onları takip ederiz artık, dedi Faste acı bir ifadeyle. Bublanski'yi bir tek Sonya Modik destekledi. Kurt Svensson'la Jerker Holmberg öylesine bir iki yorum yaptılar. Milton Security'den Niklas Eriksson bütün bir tartışma boyunca ağzını açıp tek bir kelime etmedi. En sonunda savcı Ekström elini kaldırıp söze girdi. Bublanski, anladığım kadarıyla Selinder'ı soruşturma kapsamından çıkartmayı önermiyorsun. Evet, kesinlikle. Elimizde cinayet mahallinden aldığımız ona ait parmak izleri var. Ama şimdiye kadar bulamadığımız bir neden üzerine düşünmekten bitap düştük. Onun için başka olasılıkları da hesaba katalım diyorum. Cinayetlere karışan başkaları da var mı? Bu cinayetlerin Doug Swenson'ın seks ticaretini açığa vurmaya hazırlandığı kitapla ilişkisi var mı? Bu kitapta adı geçen birçok kişinin bu cinayetleri işleyebileceğini söyleyen Blomkvist'e hak veriyorum. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? İki kişinin muhtemel katiller üzerine araştırma yapmasını istiyorum. Sonya ile Niklas bu işi üstlenebilir. Ben mi? Dedi Niklas şaşkınlıkla. Bublanski'nin onu seçme nedeni gençliğiydi. Büyük ihtimal ön yargılı davranmayacaktı. Modik'le birlikte çalışacaksın. Elimizdeki bütün belgeleri incele. Kaçırdığımız bir şey var mı diye bak. Faste, sen Kurt Svensson ve Bohman'la birlikte Selinder'ı arama faaliyetlerine devam edeceksin. Birinci hedefimiz bu. Ben ne yapacağım diye sordu Jerker Holmberg. Sen avukat buyurmana yoğunlaş. Dairesini bir daha ara. Gözümüzden kaçırdığımız bir şey var mı? Bak. Sorusu olan? Kimsenin sorusu yoktu. İyi o zaman. Bir yambuğunun ortaya çıkması hakkında ağzımızı biraz sıkı tutalım. Belki bize anlatacağı başka şeyler de vardır. Basının kızın üzerine atlamasını istemiyorum. Savcı Ekström, Bublanski'nin yaptığı planın izlenmesine karar verdi. Vay be, dedi Niklas Eriksson, Sonya Modig'e bakarak. Sen polis olduğuna göre ne yapacağımıza da sen karar ver. Konferans odasının önündeki koridorda duruyorlardı. Sanırım Mikael Blomkvist ile tekrar konuşmalıyız, dedi Modig. Ama önce biraz Bublanski ile konuşmalıyım. Bugün cuma, cumartesi ve pazar tatil. Demek ki ancak pazartesi işe koyulabiliriz. Hafta sonu tatilini değerlendirip belgeleri gözden geçir. Sonya Modig Bublanski'nin odasına gitti. Savcı Ekström yeni çıkmıştı. Bir dakika, otur. Şu Faste beni öyle bir çileden çıkarıyor ki. Ona saldırmışsın. Sorgu odasında bir şeyler döndüğünü anlamıştım. Bunun için özür diledim. Miriam Wu beni cinsel açıdan etkilemiş ve bu nedenle onunla yalnız kalmak istiyormuşum. Keşke bunu bana söylemeseydin. Bu cinsel tacize girer. Şikayetçi olmak ister misin? Bir tokat attım. Bu yeter. Tamam, bunu ağır bir tahrik karşısında yaptığını varsayıyorum. Öyleydi. Hans Faste'nin güçlü kadınlarla sorunu var. Fark ettim. Sen de güçlü bir kadınsın. Aynı zamanda da çok iyi bir polis. Teşekkürler. Ama başka birine daha tokat atarsan böyle sakin karşılamam. Bir daha olmaz. Bugün Doug Swenson'ın Millennium'daki çalışma masasını gözden geçirmeye vakit bulamadım. Bu konuda yeterince ihmalci davrandık. Her neyse, şimdi eve gidip dinlen. Pazartesi yeni bir güçle işe başlarız. Niklas Eriksson merkez istasyonunda durdu. George Cafe'de bir kahve içti. Bütün bir hafta Lisbeth'in her an yakalanabileceğini ummuştu. Hele bir de polislere direnmeye teşebbüs eder de aklı selim bir polis onu vurursa tadından yenmezdi. Ne var ki Selinder hala yakalanamamıştı. Üstüne üstlük Bublanski olası başka katiller üzerine de düşünmeye başlamıştı. Bu kötü bir gelişmeydi. Sonny Bohman'dan daha aşağı bir konuma yerleştirilmesi sanki az bir felaketmiş gibi Milton'ın elemanlarının en sıkıcısı, hayal dünyası en dar olanı Bohman'dı. Şimdi bir de Sonya Modig'in astı olmuştu. Selinder'ın katil olabileceği tezini en fazla sorgulayan şu Modig denilen karıydı. Bublanski'yi kuşkuya sevk eden de oydu. Belki bu lanet amcıkla komiser Bublanski düzüşüyordu da. Eğer öyleyse hiç şaşırmazdı. Bublanski durmadan kadının kıçını yalıyordu. Bütün o polislerin arasında düşündüklerini kıvırmadan söyleyebilecek kadar taşaklı tek kişi Faste'ydi. O sabah Milton'da Armanski, Fraklund ve Bohman'la birlikte kısa bir toplantı yapmışlardı. Bir haftalık çalışmadan hiçbir sonuç alınamamış, cinayetlere dair yeni bir tez ortaya konulamamıştı. Bu Armanski'yi epeyce öfkelendirmişti. Fraklund, Milton Security'nin bu konudaki faaliyetlerini gözden geçirmesini önermişti. Bohman'la Erickson'ın polise bedavaya yardım etmek dışında yapacakları başka işler de vardı. Armanski bir süre düşündükten sonra bir hafta daha bu işe devam etmelerini istemişti. Eğer bir sonuç alınmazsa soruşturmadan vazgeçilecekti. yani bu soruşturmanın kapılarının yüzüne kapanmasına bir hafta vardı. Ne yapacağını bilemiyordu. Bir süre düşündükten sonra cep telefonunu çıkartıp Tony Scala'yı aradı. Erkeklere yönelik yayın yapan bir dergide serbest gazeteci olarak çalışan Tony ile birkaç defa bir araya gelmişti. Enskede cinayetleri soruşturmasına ilişkin bilgi verebileceğini söyledi. Birdenbire son yılların en hararetli cinayet soruşturmasının tam ortasına nasıl düştüğünü anlattı. Scala oltayı beklemeden yuttu. Bu ona büyük bir gazetenin kapılarını açabilirdi. Bir saat sonra Kunskatan Caddesi'nde Avenue'de buluşup bir kahve içmek için anlaştılar. Tony Scala dikkat çekecek kadar şişmandı. Hem de çok şişman. Eğer benden bilgi almak istiyorsan iki şey yapman gerek. Dinliyorum. Milton'ın adını anmayacaksın. Biz yalnızca danışmanlık yapıyoruz. Eğer Milton'ın adını anarsan benim bilgi sızdırdığım anlaşılır. Salinger'ın Milton'da çalıştığını gazeteler zaten yazmıştı. Temizlik ve ayak işleri türünden şeyler diye geçiştirdi Erickson. Bu yeni bir haber değil. Tamam, ikinci olarak yazdığın haberde sanki bu bilgileri sana bir kadın sızdırmış havası vereceksin. Niçin? Şüpheleri üzerimden uzaklaştırmak için. Tamam, elinde ne var? Salinger'ın lezbiyen arkadaşı ortaya çıktı. Oo, harika. Gazetelerin yazdığı Lundagatan'da oturan şu kayıp kız, değil mi? Miriam Wu. Bir değeri var mı? Hem de nasıl? Nerelerdeymiş? Ülke dışında. Cinayetlerden hiç haberi olmadığını iddia ediyor. O da şüpheli mi? Şimdilik hayır. Bütün gün sorgulandı. 3 saat önce serbest bırakıldı. Bak sen, anlattıklarına sen inanıyor musun? Bence sular seller gibi yalan söylüyor. Bir şey bildiğinden eminim. Evet. Arka planını araştır. Salinger'la sadomasoşist cinsel ilişkisi olan bir kızdan bahsediyoruz. Ve sen bunu biliyorsun. Sorguda kendi itiraf etti. Evinde kelepçe, deri giysiler, kırbaç gibi bir sürü şey bulduk. Kırbaç kısmı biraz abartılıydı. Tamam, bütünüyle yalandı ama şu Çinli fahişe kesinlikle kırbaçla da oynamıştı. Şaka yapmıyorsun değil mi? Kütüphane kapanırken içeride kalan son kişi Paolo Roberto'ydu. Öğleden beri Salinger avı hakkında yazılan her satırı dikkatli okumuştu. Kütüphaneden Svavagen Caddesi'ne çıktığında morali bozuk, kafası karışık ve aç bir haldeydi. McDonald's'a gitti. Hamburger alıp bir köşeye oturdu. 3 kişinin katili Lisbeth Salinger. Ona hiç inandırıcı gelmiyordu. Bu cinayetler şu küçük çılgın kızın işi değildi. Sorun şuydu ki o bu konuda bir şey yapmalı mıydı? Yapacaksa ne yapabilirdi? Miriam Wu taksiye atlayıp Lundagatan'daki dairesine gitti. Kapıda onu bekleyen anahtarcıdan yeni takılmış kilidin anahtarını alıp daireye girdi. Evin altı üstüne getirilmişti. Dolaplar, gardıroplar, çekmeceler boşaltılmış, içindekiler sağa sola savrulmuştu. Dairenin her tarafında parmak izi alırken kullanılan yapışkan toz vardı. Çok özel eşyalarından bazı seks objeleri yatağının üzerine yığılmıştı. Gördüğü kadarıyla hiçbir şeyi kayıp değildi. İlk iş olarak polislerin taktırdığı kilidi değiştirmek için en yakındaki anahtarcıyı aradı. 1 saate kadar geleceklerdi. Kahve suyu koyarken başını iki yana salladı. Lisbeth, nasıl bir boka bulaştın? Cep telefonunu çıkartıp Lisbeth aradı. Aboneye ulaşılamıyordu. Mutfak masasının başına oturup neyin doğru, neyin yanlış olduğunu uzun süre düşündü. Onun tanıdığı Lisbeth, psikopat bir katil olamazdı. Ama bir yandan da onu çok fazla tanımıyordu. Lisbeth, yatakta çok ateşliydi ama sinirine dokunulursa buz gibi soğurdu. En sonunda Lisbeth'le karşılaşıp onu dinlemeden bir karar veremeyeceği sonucuna vardı. Birden ağlamaklı oldu. İçini karartan düşüncelerden kurtulmak için kendini temizliğe verdi. Saat 7 civarında kapı kilidi değiştirilen daire bir parça temizlik ve sağın solun toparlanmasıyla oturulabilir duruma gelmişti. Duş alan Miriam Wu, doğu motifleriyle işlenmiş siyah sarı ipek sabahlığını giyerek mutfak masasına oturmuştu ki biri kapıyı çaldı. Kapıyı açtığında karşısında olağanüstü şişman, tıraşsız bir adam duruyordu. Merhaba Miriam, ben Tony Scala, gazeteciyim. Birkaç soru sorabilir miyim? Aynı anda Wu'nun suratında bir flaş patladı. Tony yanında bir de fotoğrafçı getirmişti. Miriam önce adamın burnunun üzerine sıkı bir yumruk atmayı düşünse de tam da onların istedikleri türden bir görüntü vermemek için vazgeçti. Ülke dışında Lisbeth Salander'la birlikte miydiniz? Şimdi nerede olduğunu biliyor musun? Miriam kapıyı kapatıp öfkeyle kilitledi. Tony Scala kapıdaki posta deliğinin kapağını parmağıyla açarak "Miriam, basınla er ya da geç konuşmak zorunda kalacaksın. Sana yardım edebilirim." diye bağırdı. Miriam kapağa bir tekme indirdi. Parmağı sıkışan Tony acı dolu bir çığlık attı. Miriam yatak odasına geçip yattı. "Lisbeth, seni ele geçirirsem boğacağım." Michael Blomqvist, Sma Dalloro'dan döndükten sonra Doug Svensson'ın teşhir etmeyi düşündüğü başka bir seks müşterisini daha ziyaret etti. Böylece o hafta 37 müşteriden 6'sını ziyaret etmiş oluyordu. Şimdi ziyaret ettiği Tumba'da oturan emekli hakim meslek hayatında çok sayıda fuhuş davasına bakmıştı. İşin ilginci bu lanet adam inkar ya da tehdit yoluna sapmadığı gibi yalvararak bağışlanmayı dilenmemişti. Hiç utanmadan "Evet, bir sürü doğulu karı düzdüm," demişti. Hayır, hiç de pişman değildi. Fahişelik değerli bir meslekti. Müşteri sıfatıyla bu onurlu mesleği yapan kadınlara yardım etmişti. Akşam 10 civarında Malin Erickson aradığında Michael Lilia Holman'dan geçiyordu. Arabayı yavaşlattı. "Merhaba," dedi Malin. "Morgan Poste'nin web sayfasını okudun mu?" "Hayır, ne var ki?" "Lisbeth'in kız arkadaşı eve dönmüş." "Ne? Kim?" "Lisbeth'in Lundagatan'daki dairesinde yaşayan şu lezbiyen kız, Miriam Wu." "Wu," diye düşündü Michael. Kapıda Salander Wu yazıyordu. Miriam Wu ev telefonunu fişten çekip cep telefonunu kapattı. Sabah gazetelerinden birinin web sitesinde saat 7.30'da yayımlanan eve döndüğüne dair haberler akşam gazetelerinde de yayımlanmıştı. Önce Aftonbladet'ten 3 dakika sonra da Express'ten arayarak yorum istediler. Televizyon kanalı Aktüel haberi adını vermeden geçmiş ama saat 9'da değişik basın organlarından 16 muhabir Wu'dan yorum istemişti. İki defa kapı zili çalmıştı. Miriam Wu kapıyı açmadığı gibi bütün ışıkları da söndürmüştü. Eğer bir muhabir daha gelip kapısını çalarak onu taciz ederse burnunu kırmaya karar vermişti. En sonunda cep telefonunu açtı. Yürüme mesafesi uzaklığında Hornstool'da oturan bir arkadaşını arayıp bu geceyi yanında geçirip geçiremeyeceğini sordu. Michael Blomqvist arabasını binanın önüne park edip dairesinin kapısını boş yere çalmadan 5 dakika önce Wu evi terk etmişti. Bublanski cumartesi sabahı 10 civarında Sonya Modig'i aradı. Sonya 9'a kadar uyumuş, uyandığında biraz çocuklarıyla oynamış, daha sonra ailecek cumartesi yürüyüşüne çıkmışlardı. "Gazeteleri okudun mu?" "Henüz değil. Bir saat kadar önce uyandım. Biraz çocuklarla eğlendim. Ne var?" "Biri basına bilgi sızdırmış." "Bu yeni bir şey değil. Birkaç gün önce de Salander'ın psikiyatrik raporlarını sızdırmışlardı." "Onu savcı Ekström sızdırmıştı." "Öyle mi?" "Kesinlikle. Bunu asla itiraf etmeyecektir ama oydu. Ünü yayılsın diye davaya ilgiyi artırmak istedi. Ama bu son bilgi ondan sızmadı. Tony Scala adında bir muhabir, bir polis memuruyla konuşarak Miriam Wu hakkında bir sürü bilgi almış. Bunların içinde dün sorguda söylenenler de var. Hiç bilinmesini istemediğimiz şeyler." Ekström küplere bindi. Lanet olsun. Muhabir isim vermiyor ama kaynağını soruşturmanın kilit isimlerinden biri diye tarif ediyor. "Siktir," dedi Modig. "Haberin bir yerinde kaynağın bir kadın olduğu ima edilmiş." Sonya Modig bunun ne anlama geldiğini anlayana kadar birkaç saniye sustu. Soruşturmadaki tek kadın oydu. "Bublanski, ben hiçbir muhabire tek kelime etmedim. Kocam dahil, ekibin dışında hiç kimseyle bu konuda konuşmadım. Biliyorum, bir saniye olsun bilgi sızdırdığın kuşkusuna kapılmadım. Ne yazık ki Ekström benim gibi düşünmüyor. Hafta sonu nöbeti tutan Faste de imalarda bulunuyor." Sonya Modig'in bedeninden kanı çekilmiş gibiydi. "Ne olacak peki?" "Aklanana kadar senin bu soruşturmadan alınmanı istiyor." "Delilik bu. Suçsuzluğumu nasıl ispatlayabilirim ki?" "Senin bir şey ispat etmen gerekmiyor. Bu konuyu soruşturacak her kimse onun ispat etmesi gerekiyor." "Biliyorum ama bu iş ne kadar sürer?" soruşturma başladı bile.
Ne?
Ben sana sordum. Sen de bilgi sızdırmadığını söyledin. Kısaca soruşturma bitti. Geriye bir tek rapor yazmam kaldı. Pazartesi saat 9'da Ekström'ün odasında buluşur ve bu meseleyi tartışırız.
Teşekkür ederim Bublanski.
Bir şey değil. Yalnız ortada hala bir sorun var.
Biliyorum.
Ben bilgi sızdırmadığıma göre bunu gruptan başka biri yapmış olmalı.
Bir fikrin var mı?
Kafadan fast edemeliydim ama hiç sanmam.
Senin gibi düşünüyorum.
Piçliğine diyecek bir şey yok ama bu işi onun yaptığını sanmıyorum. Dün çok öfkeliydi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 400. Devamı 36. ayrımda.